Ayrım 34.
Gece onlara pek uzun ve korkunç geliyordu. Arada sırada silkiniyorlar, bir fincan kahve içiyorlar, başlarını cesedin bulunduğu küçük odadan içeri uzatıyorlar. Orada söndürülmemesi gereken mum, fitilin ucunda biriken islerle büyümüş, kırmızı ve kasvetli bir alevle titriyordu. Soba harıl harıl yanıyordu ama sabaha karşı soğuktan üçü de tir tir titriyorlardı. Fakat konuşmanın neden olduğu bir kaygı, bir yorgunluk, bezginlik soluklarını kesiyordu. Dilleri damakları kurumuş, gözleri yanıyordu. Bayan Lerat kendini hemen Lantier'in yatağına attı. Ardından da erkek gibi horlamaya başladı. Oysa öbür iki kadın başları dizlerine değecek kadar eğilmiş, ateşin karşısında uyuyorlardı. Tan yeri ağrırken bir ürpertiyle uyandılar. Kapyo ananın mumu az önce sönmüştü. Zifiri karanlıkta oluk oluk akan o boğuk su sesi yeniden işitilince, Bayan Lorileux önce kendi yüreğini rahatlatmak için durumu içi boşalıyor diye yüksek sesle açıklarken yeni bir mum yaktı. Cenaze saat 10:30'da kaldırılacaktı. Ölünün başında geçen bir önceki geceye ve bütün bir güne bir de o günün sabahını eklemek gerekti. Öyle ki biri gelse de Kapyo anayı 3 saat önce alıp götürse, cebinde bir tek meteliği bile bulunmadığı halde Gervais ona 100 frank vermeye dünden razıydı. Hayır, insanları ne kadar severseniz sevin, öldüklerinde insana yük oluyorlar. Hatta denebilir ki bir kimseyi ne kadar çok seviyorsanız ondan o kadar çabuk kurtulmak istiyorsunuz. Neyse ki cenazelerin kaldırıldıkları günler bir sürü oyalayıcı işlerle doludur. Yapılacak bir sürü hazırlık vardır. Önce kahvaltı ettiler. Ardından da 6. katta oturan o mezar kazıcı Bozok Baba tabutu ve kepek torbasını getirdi. Bu adam da durmadan içiyordu. Hiç ayık gezmiyordu. O sabah da saat 8'de bir gün önceki içkinin etkisiyle hala çakır keyifti. İşte geldik, burası değil mi dedi ve tabutu yere bıraktı. Tahtadan yeni yapılmış bir sandık tartısı yükseldi. Ne var ki kepek torbasını tabutun yanına fırlatırken Gervais'i karşısına görüverince gözleri fal taşı gibi açılmış, ağzı açık öyle kala kaldı. Bağışlayın, özür dilerim diye kekeledi. Yanlış gelmişim, sizin evde demişlerdi. Bozok Baba torbasını yeniden eline almıştı bile. Çamaşırcı kadın, bırakın onu canım, cenaze burada diye bağırmak zorunda kaldı. Adam eliyle dizini döverek, Allah kahretsin, söylesenize canım dedi. Anladım, koca karı öldü. Gervais kireç gibi bembeyaz olmuştu. Bozok Baba demek ki tabutu kendisi için getirmişti. Adam kibar davranarak kendini bağışlatmaya uğraşıyordu. Ne bileyim ben, dün zemin kattakilerden biri ölmüş dediler de, hani ben de sanmıştım ki. Biliyor musunuz, bizim meslekte bu tür şeyler bir kulaktan girer öbüründen çıkar. Neyse, başınız sağ olsun. Ne bileyim, yaşam dediğiniz boş şey değil ama insan ne kadar geç ölürse o kadar iyidir gene de. Gervais adamın bu bir solukta söylediği sözleri dinliyor, kirpas içindeki iri elleriyle kendini yakalayarak tabutun içine koyup götürüverecek korkusuyla geri çekiliyordu. Karşısındaki şu adam alıp götürse kendisine teşekkür edecek nice kadınlar tanıdığını daha dün bir kez söylemişti. İyi ama kendisi henüz bu duruma gelmiş değildi. Bunu düşündükçe sırtında soğuk ürpertiler duyuyordu. Bütün yaşamı berbat olmuştu ama gene de bu kadar erken ölüp gitmek istemiyordu. Evet, ölüp gidivermektense yıllarca açlıktan sürünmeyi yeğliyordu. Gervais korkuyla karışık bir tiksintiyle, bu iyice kafayı bulmuş diye söylendi. Belediye hiç değilse böyle ayyaşları göndermemeli. Dünyanın parasını alıyorlar. O zaman cenaze görevlisi alaycı ve küstah bir tavır takındı. Buraya bakın hanım abla. İnşallah başka zamanda senin için geliriz. Emrinizdeyim. Bir işaret çakmanız yeter. Mutlu olmayan hanımları ben avuturum. Ve bak haber vereyim. Bozok babayı öyle hor görme. Çünkü o öylelerini kucağına almıştır ki acaba sen ellerine su dökebilir misin? Onların hiçbiri ağzını açıp yakınmadan, karanlıkta sakin sakin uykularını sürdürmekten pek memnun, tabutlarına yerleştiler. Sesleri işitince koşup gelen Lorileux, öfkeli, sert bir tavırla, ''Kesin sesinizi bozok baba'' diye çıkıştı. ''Bunlar yakışık alır şakalar değil. Sizi şikayet eden olursa işinizden olursunuz. Haydi bakalım, madem kurallara saygı göstermiyorsunuz, çekin arabanızı gidin.'' Adam gitti ama kaldırımda söylenip durduğunu uzun zaman işittiler. Kurallar ne demekmiş? Kural diye bir şey yok. Varsa dürüstlük ve namus. Sonunda saat 10'u çaldı. Cenaze arabası geç kalmıştı. Dükkan kalabalıklaşmıştı bile. Ahbaplar, komşular gelmişlerdi. Bay Madinier, Çizmeli, Bayan Gudrun, Matmazel Remanjou hepsi oradaydılar. Her dakika kapalı kepenklerden, ardına kadar açık duran kapıdan bir erkek ya da bir kadın başı uzanıp o uyuşuk cenaze arabasının gelip gelmediğine bakıyordu. Dipteki odada toplanmış olan aile bireyleri gelenlerin ellerini sıkıyordu. Telaşlı fısıltılarla kesilen kısa sessizlikler oluşuyordu. O sıkıntılı ve bezgin bekleyiş sırasında mendilini unutmuş olan Bayan Lorileux'un eteklerini, savura savura koşuşmaları, ya da ödünç alacak bir dua kitabı arayan Bayan Lerat'ın gidiş gelişleri göze çarpıyordu. Her gelen içeri girince küçük odanın ortasında karyolanın önünde duran kapağı açık tabutu görüyordu ve elinde olmadan istemediği halde herkes durup göz ucuyla şöyle bir inceliyor ve şişman kapyo ananın dünyada bunun içine sığmayacağını hesaplıyordu. Herkes gözlerinin içinde bu düşünceyle birbirine bakıyordu ama karşısındakine söylemiyordu. Bu arada sokak kapısının önünde bir itişme oldu. Bay Madinier gelip ciddi ve ağır bir sesle geldiler diye haber verdi. Gelen gene cenaze arabası değildi. Dört cenaze taşıyıcısı, kıpkırmızı yüzleri, yük taşıyıcılara özgü kas katı elleri, tabutlara sürtünmekten yıpranmış ve ağarmış, rengi atmış, kara giysilerle, hızlı adımlarla birbirinin peşi sıra içeri girdiler. Bozok baba en başta yürümekteydi. Fitil gibi sarhoştu ama işe koyulur koyulmaz kendini hemen toparladı. Adamlar tek sözcük söylemeden başları biraz öne eğik, bakışlarıyla kapyo anayı ölçüyorlardı. Ve iş uzun sürmedi. Yaşlı kadıncağız göz açıp kapayıncaya kadar sarılıp sarmalandı. Cenaze taşıyıcılarının en ufak tefek olanı, hafifçe şaşı bir delikanlıydı bu. Kepek çuvalını sanki ekmek yapacakmış gibi yuvararak tabutun içine yaydı. Bir başkası, şakacı yüzlü, uzun boylu sıska bir adam, kepeğin üzerine çarşafı serdi. Sonra bir iki deyip ikisi ayaklarından, ikisi başından tutarak dördü birden cenazeyi yakalayıp kaldırdılar. Tavada kızaran bir gözleme bile bundan daha çabuk döndürülemezdi. Başlarını uzatıp bakanlar kapyo ananın kendiliğinden sıçrayıp tabuta giriverdiğini sandılar. Oraya tıpkı yuvasına girer gibi girmişti. Tabut öylesine tıpatıp uyumuştu ki vücudunun yeni tahtaya sürtündüğünü işitmişlerdi. Her yanı tabutun tahtasına değiyordu. Sanki çerçeveye geçirilmiş bir tablo gibiydi. Onun tabuta sığmasına odada bulunanlar pek şaştılar. Hiç kuşkusuz bir gün öncesinden beri ufalmış olmalıydı. Bu arada cenaze taşıyıcıları doğrulmuş bekliyorlardı. Kısa boylu şaşı olanı ailesi son kez yüzünü görsünler diye tabutun kapağını eline alıp bekledi. Beri yanda da bozok baba çivileri ağzına doldurmuş, çekicini hazırlamış aleste bekliyordu. Bunun üzerine Kapyo, iki kız kardeşi, Gervais, daha başkaları hemen diz çöktüler. Gitmeye hazırlanan anneyi ağlayarak öptüler. Döktükleri sıcak iri gözyaşları bu buz gibi soğuk ve sertleşmiş yüze düşüp yuvarlanıyordu. Sürekli bir hıçkırık sesi işitilmekteydi. Kapak örtüldü, bozok baba bir ambalaj ustası kıvraklığıyla her birine iki çekiç vurarak çivileri çaktı. Bu gürültü patırtı arasında hiç kimse kimin daha fazla ağladığını işitmedi. Artık her şey bitmişti, yola çıkılıyordu. Bayan Lorileux cenaze arabasını kapının önünde görünce kocasına, ''Böyle bir zamanda bu kadar caka satmanın ne alemi var bilmem ki'' dedi. Cenaze arabasının gelişi mahalleyi ayağa kaldırmıştı. İşkembeci kadın bakkalın çırağını çağırıyordu. Ufak tefek saatçi kaldırıma çıkmıştı. Komşular pencerelerden sarkıyorlardı. Ve bütün bu kalabalık pamuk saçaklı beyaz araba örtüsünden söz ediyordu. Aman canım, kapıyorlar, yedi aleme olan borçlarını ödeseler daha iyi ederlerdi. Uçan kuşa borçları vardı ama Lori Leux'ların da dediği gibi insan kendisini dev aynasında görürse, burnu da Kaf Dağı'nda olursa bu her yanından belli olurdu. Tam o anda da Gervais altın zincircisiyle karısından söz ederek "Çok ayıp doğrusu, bu cimriler anaları için bir demet menekşe olsun getirmediler" diyordu. Gerçekten de Lori Leux'lar elleri boş gelmişlerdi. Bayan Lerat yapma çiçekten bir çelenk göndermişti. Tabutun üstüne de kapyoların satın aldığı bir çelenkle bir demet de çiçek konuldu. Cenaze taşıyıcılar tabutu kaldırıp arabaya yerleştirmek için epey zorlanmışlardı. Cenaze alayı bir türlü düzene giremedi. Sırtlarında redingotlarıyla kapyo ile Lori Leux alayın başında gidiyorlardı. Kapyo sabahleyin içtiği iki kadeh beyaz şarap nedeniyle hala sürdürdüğü yumuşak bağışlılığı içinde gevşek bacakları, ağrılı başıyla eniştesinin koluna tutunmuştu. Arkadan erkekler geliyordu. Siyah giysileri içinde pek ciddi görünen Bayan Madinier, işçi gömleğinin üstüne bir palto geçirmiş, çizmeli sarı pantolonu bacaklarından dökülen boş, Lantier, Gudrun, Bibila Grilade, Passion ve daha başkaları. Daha sonra hanımlar geliyordu. En ön sırada ölen annesinin onarılmış etekliğini giymiş Bayan Lori Leux, son anda düzenleyip hazırladığı leylak rengi süslerle ve bir atkı yaz giysisini bezemiş Bayan Lerat, sonra da sırasıyla Virgin, Bayan Gudrun, Bayan Faconier, Matmazel Remanjou ve öbürleri yürüyorlardı. Cenaze arabası yola koyulup da ıstavroz işaretleri yapılarak ve şapkalar çıkarılarak verilen selamlar ortasında ağır ağır Gutedor sokağından ilerlerken cenaze taşıyıcılarının dördü de başa geçtiler. İkisi önde, öbür ikisi de arabanın sağında ve solunda yer aldı. Gervais dükkanı kapamak için geride kalmıştı. Nana'yı Bayan Boş'a emanet edip koşa koşa alaya yetişti. O sırada da kapıcı kadının sıkı sıkı elinden tuttuğu küçük kız, büyük bir ilgiyle büyük annesinin bu güzel arabanın içinde, sokağın öbür ucunda gözden yetişini seyrediyordu. Gervais tam soluk soluğa cenaze alayının kuyruğuna yetiştiği sırada Guje çıka geldi. Hemen erkeklerin arasına katıldı ama arkaya dönüp bir baş işaretiyle genç kadını selamladı. Ne var ki öyle yavaşça selamladı ki, Gervais birdenbire kendini pek mutsuz hissetti ve gözlerinden yaşlar boşandı. Sadece Kapyo Ana'ya ağlamıyordu. Kendisini boğan, ne olduğunu bilmediği korkunç, iğrenç bir şeye ağlıyordu. Bütün yol boyunca mendilini gözlerinden ayırmadı. Yanakları kupkuru ve alev alev yanan Bayan Lori Leux, onu gösteriş yapmakla suçlayan bir tavırla yan yan bakıyordu. Kilisede cenaze ayini uzun sürmedi. Baştan sağma bir tören oldu. Cenaze duası, papaz pek yaşlı olduğu için gene de biraz uzunca sürdü. Çizmeliyle Bibila Grilade yardım parası vermek için dışarıda kalmışlardı. Bay Madinier ayin süresince papazları inceledi ve gözlemlerini Lantier'e bildirdi. Bu düzenbaz herifler sözde Latince paralarken ne söylediklerini bile bilmiyorlardı. Yüreklerinde en küçük bir duygu hissetmeden vaftiz yapar, nikah kıyar gibi adam gömüyorlardı. Sonra Bay Madinier bu bir yığın töreni, içi kan ağlayan aileler karşısındaki bütün bu gösterişi kınadı. Gerçekten de insan sevdiklerini iki kez yitiriyordu. Bir kez evde, bir kez de kilisede. Çevresinde bulunan bütün erkekler ona hak verdiler. Çünkü ayin bitince yine bir takım dualar mırıldanıldı. Kilisede bulunanlar kutsanmış su serperek cenazenin önünden geçmek zorunda kalınca herkesin acısı yeniden depreşti. Neyse ki mezarlık uzak değildi. Ölüyü Marsades sokağına açılan küçük bir bahçeyi andıran La Chapelle sokağındaki küçük mezarlığa gömeceklerdi. Cenaze alayı ayaklarını sürüye sürüye, herkes kendi işinden gücünden söz ederek adeta bir bozgun havası içinde oraya ulaştı. Sert toprak bastıkça ses veriyordu. İnsanın tepineceği geliyordu. Kenarına tabutu bıraktıkları çukur soğuktan donmuş, bir alçı ocağı gibi beyaz renkli ve taşlıydı. Orada hazır bulunanlar moloz yığınlarının çevresine öbeklenmişler. Böylesine soğuk bir havada burada beklemeyi, üstelik açık çukura bakarak sıkıntılar geçirmeyi hiç de eğlenceli bulmuyorlardı. En sonunda minicik bir evden sırtında cübbesiyle bir papaz çıktı. Adam titriyordu. Okuduğu her de profundis duasında soluğunun tükendiği görülüyordu. Son haç işaretinde yaptıktan sonra duaya yeniden başlamaya hiç niyeti olmadığı için hemen savuşup gitti. Mezarcı küreyi eline aldı. Ama yer don tuttuğu için toprak iri topraklar halinde kopuyor, mezarın dibine indiğinde acayip bir sesle ötüyordu. Tabutu bombardıman edermiş gibi bir dizi top sesini andıran gürültüler geliyordu. Tahta yarılıyormuş gibi oluyordu. Kişi ne kadar bencil olursa olsun bu ses sonunda yüreğini paralıyordu. Gözyaşları yeniden başladı. Mezarlıktan çıkarken bile bu patlamaları işitiyorlardı. Çizmeli parmaklarını hohlayarak yüksek bir sesle "Hay Allah be, zavallı Kapyuan'a aşağıda pek üşüyecek" dedi. Çinko işçisi ailesiyle birlikte sokakta duran birkaç dostuna "Hanımlar ve beyler" dedi. "Sizlere bir şey ikram etmemize izin verirseniz" ve böyle dedikten sonra önce kendisi Marsades sokağında bir meyhaneye girdi. Sokakta kalan Gervais kendisini yeniden bir baş işaretiyle selamladıktan sonra uzaklaşmaya başlayan Guje'yi çağırdı. Neden bir kadeh şarap içmek istemediğini sordu. Ne var ki Guje'nin acele işi vardı. Hemen atölyeye dönüyordu. Bunun üzerine hiçbir şey söylemeden bir süre bakıştılar. Sonunda çamaşırcı kadın "O 60 frank için sizden özür dilerim" diye fısıldadı. "Deli gibiydim. Aklıma siz geldiniz." Demirci hemen onun sözünü kesti. "Bunun sözü mü olur? Bağışlanacak hiçbir şey yok ortada. Ve unutmayın, eğer başınıza bir felaket gelecek olursa gene emrinizdeyim. Ama sakın anneme bir şey söylemeyin. Çünkü onun kendine göre bir takım düşünceleri var. Ben de onu üzmek istemiyorum." Gervais hala Guje'ye bakıyordu. Gözlerini bir türlü ondan ayıramıyordu ve onu o güzelim sarı sakalıyla o kadar iyi yürekli, o kadar üzgün görünce onun eski önerisini bir yerlerde birlikte mutlu yaşamak için onunla kaçmayı kabul edecek dereceye geldi. Derken aklına bir başka kötü düşünce daha takıldı. Ne karşılığında ne pahasına olursa olsun iki taksit kira borcunu da ondan ödünç istemeyi geçirdi içinden. Gervais tir tir titriyordu. Tatlı, okşayıcı bir sesle konuşmayı sürdürdü. "Dargın değiliz değil mi?" dedi. Bir iki başını sallayarak "Hayır canım, elbette ki dargın değiliz. Hiçbir zamanda dargın olmayacağız" diye yanıt verdi. "Yalnız anlıyorsunuz ya, artık her şey bitti." Sonra Gervais'i orada bırakarak geniş adımlarla yürüyerek hızla uzaklaştı. Guje'nin son sözleri genç kadının kulaklarında çınlıyordu. Meyhaneye girerken yüreğinin ta derinlerinden şunları geçirdi. "Her şey bitti. Evet ya, her şey bitti. Madem ki her şey bitti, benim için yapacak hiçbir şey kalmadı artık." Oturdu. Bir lokma ekmekle peynir yedi. Önünde bulduğu bir kadeh şarabı içti. Burası zemin katında, basık tavanlı, içinde iki büyük masa bulunan upuzun bir yerdi. Şarap şişeleri, seyrek ekmekler, üç tabağa konmuş üçgen biçiminde iri peynir dilimleri sıralanmıştı. Konuklar masa örtüsü, sofra takımı olmadan ayaküstü bir şeyler atıştırıyorlardı. Daha ötede gürül gürül yanan sobanın başında dört cenaze taşıyıcı öğle yemeklerini bitirmek üzereydiler. Bay Madinier, "Aman canım, parayla değil sırayla" diye anlatıyordu. "Herkes sırasını savacak, yaşlılar gençlere yol açıyor. Dönüşte eviniz size bomboş görünecektir." Bayan Lorileux sışımla atıldı. "Oho, kardeşim evi boşaltıyorlar" dedi. "O dükkan adamı batırır." Kapyoyu doldurmuşlardı. Herkes kontratı devretmesi için onu kışkırtıyordu. Bir süreden beri Virgin ve Lantier ile arası çok iyi olan, aralarında su sızmayan Bayan Lerat bile onların birbirlerine aşık olduklarını düşünecek kadar içi gıcıklanarak İflastan, hapsi boylamaktan söz ediyor, ürkmüş tavırlar takınıyordu. Çinko işçisi birdenbire köpürdü. Üzüntüsü, duygusallığı, aşırı içkinin etkisiyle öfkeye dönüşüyordu. Hemen dönüp karısının suratına doğru, "Bak dinle, beni dinlemeni istiyorum. Senin o dik kafan her zaman bildiğini yapar. Ama bu kez benim dediğim gibi olacak. Haberin olsun diye haykırdı. Beriden lantiyer de atıldı. İyi doğrusu dedi. Tatlı sözle hiç yola gelir mi o? Bunu onun kafasına sokmak için tokmakla vurmak gerekir. Böylece iki erkek birlik olup bir süre genç kadına yüklendiler. Ama bu durum çenelerin çalışmasına engel olmuyordu. Peynir silinip süpürülüyor, şarap şişeleri çeşme gibi akıyordu. Gervais de kendisine yönelen bu saldırılar karşısında yumuşamaktaydı. Hiçbir yanıt vermiyordu. Aortları dolu dolu, sanki karnı çok acıkmış gibi acele acele yiyordu. Berikiler usanıp susunca genç kadın yavaşça başını kaldırdı ve "Amma da çok konuştunuz," dedi. "Dükkan umurumda bile değil, anladınız mı? Artık dükkan falan istemiyorum. Anlıyor musunuz? Umurumda bile değil. Vız gelir tırıs gider. Her şey bitti." Bunun üzerine yeniden peynir ve ekmek ısmarladılar. Ciddi biçimde konuştular. Pasyonlar kontratı devralıyorlardı. Ödenmemiş kiraları da üzerlerine alıyorlardı. Boş büyüklük havaları takınarak mal sahibi adına bu anlaşmayı kabul ediyordu. Hatta hemen oracıkta kapyolara bir daire kiraladı. Bu 6. katta Lorileux'ların koridorundaki boş daireydi. Lantier'e gelince, işte eğer pasyonlar için bir sakıncası yoksa, onları rahatsız etmeyecekse şimdiki odasını korumak istiyordu. Pasyon eğildi. Hiç de rahatsız olmazlardı. Siyasal düşüncelerine karşın arkadaşlar aralarında her zaman anlaşırlardı, değil mi? Bunun üzerine Lantier, kendi işini tıkırına koymuş bir adam olarak artık kontratın devir işine daha fazla burnunu sokmadı. Koca bir dilim ekmeğin üstüne iri bir dilim peynir yerleştirdi. Sandalyesinin arkalığına yaslandı. Elindeki dilimi iştahla yemeye başladı. Yerinde duramaz gibi bir hali vardı. İçin için sinsi bir sevinçle yanıp tutuşuyordu. Gözlerini kırpıştırarak bir Gervais'e bir Virgin'e bakıyordu. Kapyo, "Hey bozok baba," diye seslendi. "Gelin de bir yudum şarap için hele. Bizdeki bir mübir yok, hepimiz işçi adamlarız." Gitmeye hazırlanan dört cenaze taşıyıcısı, konuklarla birlikte kadeh tokuşturmak üzere dönüp içeri girdiler. Hani yakınmak gibi olmasın ama deminki hanım bayağı ağır çekiyordu. Bir kadeh şaraba değerdi. Bozok baba hiçbir şey söylemeden gözlerini dikmiş çamaşırcı kadına bakıyordu. Gervais sıkıntıyla yerinden kalktı. İyice sarhoş olmaya başlayan erkeklerin yanından ayrıldı. Fitil gibi sarhoş olan Kapyo yeniden böğre böğre ağlamaya başlamıştı. Üzüntüsünden ağladığını söylüyordu. O akşam Gervais evine döndüğü zaman bir sandalyenin üstünde sersem sersem oturup kaldı. Odalar ona bomboş ve uçsuz bucaksız gibi geliyordu. Gerçeği söylemek gerekirse büyük bir dertten kurtulmuştu ama elbette Mercedes sokağındaki o küçük mezarlıkta çukurun içinde bıraktığı sadece Kapyo'na değildi. Pek çok şeyi eksilmişti. O gün kendi yaşamının bir parçasını, dükkanını, patronluk gururunu, daha başka duyguları da oraya gömmüştü.